Ayrım 7.
Mustafa Kemal mi dedin? Nasıl bir adam? Kazım Karabekir Paşa mı? Ne yaptıydı o? Ne demiş ne demiş? Hele bir daha de. Ha, Ali Fuat. Geçen de duydukların Ali Çavuş da lafını etti. Pek de gençmiş ha. Kalk ülen sen de. Nazım diye diye amma da kafa şişirdin ha. Seni sonu bir yüzbaşı bunun. Bir yüzbaşıdan ne çıkar? Yüzü bir araya gelse ne olacak? Karşında koca düveli muazzama var. Topbaşların Rıza da bir yerlere gitmiş. Haberin var mı len? Ve bu arada İstanbullu hoca evlendi. Kız daha 15'ine basmamıştı. Anasıyla birlikte dedesinin yanında kalıyordu. Başka kimsesi yoktu. Sülalesi iki koldan da köklüydü, sevilir sayılırdı. Üç dükkanları, bir evleri, dört parça tarlaları, iki bahçeleri, bir çift inekleri vardı. Adı Emine'ydi. Bütün tanıyanlar ona hayırlı, hayırlı ve parlak bir kısmet dilemeye başlamışlardı. Huyu ile, güzelliği ve kışa doğru bir fidan gibi serpiliveren yapısı ile görenlere tu tu tu 40.000 kere maşallah dedirtirdi. Bunu da hak ederdi. Nikah Akşehir'e her şeyi unutturacak kadar şaşalı oldu. Başta vali olmak üzere Konya'dan 10-15 kadar büyük geldi. Ta İstanbul'dan hediyeler gönderildi. Bunlar da hocanın itibarını büsbütün arttırdı. Söz kesme, serbest, kına gecesi, gerdek ve erte. İstanbullu hoca bir başka iklime geçmiş, mutluluğu tatmıştı. Koltuktan sonra çekildikleri odada o kuvvetli elleri titreyen, bir heyecanla duvağı kaldırdığı zaman, iri simsiyah gözleri, hafifçe çatık hilal kaşları, kırmızı nasıl bir kırmızı ya Rabbim ve kalınca dudakları, narin ve çekme burnu nihayet pes pembe teniyle ayın 14'ü gibi Emine doğmuştu. Bu ince belli fakat dolgun körpe ile genç kuvvetli fakat daha çok ilmi cedelin malı olan adam aşkın her gün bir yönünü daha beraberce keşfetmeye başladılar. Emine'nin hocaya karşı duyduğu saygı bir hayranlık kıvamı bulmaya başlıyor. Hocanın temkin ile tüllenen sevgisi de bununla birleşince ortaya evlerin en güzeli, en temizi çıkıyordu. Kaderleri huzur, şefkat ve sadakatti. Hocaya yemin et deseler, yeminle söyletseler bundan başka bir ihtimalden bahsedemezdi. Fakat İstanbullu hoca çarşıda pazarda yine bilinen İstanbullu hoca idi. Halinde, tavrında, konuşup görüşmesinde en ufak bir değişiklik olmamıştı. Evlenmiş olduğunu çabucak unutturdu. Düğünden bahseden yalnız kadınlardı. Bu da 10 gün ya sürdü ya sürmedi. Bu arada çeşitli yönlerden esen haber rüzgarları Akşehir'i tarayıp tarayıp geçiyordu. Bunların mahiyeti de rüzgarlarınki gibi çeşitliydi. Bunlar da rüzgarlar gibi bazen bunaltıcı, bazen dondurucu, pek seyrek olarak da serinletici, ferahlatıcıydılar. Aralarında padişahın Yunanlıların geri çekilmesi için İngilizlerle anlaştığından tutun da, gizli ve Amerika'dan yardım gördüğü için çok kuvvetli bir ordu kurduğunu, hatta ordunun harekete geçmek için son emri beklediğine kadar bin bir çeşidi vardı. Ordu ne ile kurulurdu? Nerede kurulmuştu? Asker ve para kalmış mıydı? Amerika neredeydi, ne yapıyordu? Madem ki anlaşma vardı, neden öyleyse İngilizler bulundukları bölgelerde yapmadık baskıyı koymuyorlardı? Denilenler doğru ise, Akşehir gibi kocaman bir yere dünyanın eksenine niçin dedikodudan başka bir şey, mesela askerlik şubesine veya kaymakamlığa bir emir, bir tamim gelmezdi? Kimsenin bu gibi sorulara aldırış ettiği yoktu. Söylentiler keyfince, inanışına ve dileklerine göre yorumlamak, bu yorumlara göre bol bol konuşmak herkesin tercih ettiği işti. Herkes ümidi tercih ediyordu. Fakat parmaklara öyle kolayca boyun eğip istenilen şekli alacak kadar yumuşak olmayan haberler de vardı. Mesela her dağ başına, her bele, her geçide bir eşkıya çetesi tünemiş deniyordu. Hatta Yalvaç'tan hasta getiren bir arabacı, Akşehir'e 20 kilometre ötedeki Engilli'nin eşkıyalar tarafından basıldığını söylemişti. Şimdi artık ortalıkta bir takım Efe ve Çete Reisi isimleri dolaşıyor, bunların huyundan suyundan bile bahsediliyordu. Çakıcı gaddarmış, bir kadının bileziklerini çıkaramamış da bileğini kesmiş. Bir kilo buğday istemiş, herif yok deyince çoluk çocuk hepsini içine kilitlediği evi ateşe vermiş. Gundullu'nun 40 adamı varmış, hepsi de pür silahmış. Ama senin kulağına bir şey diyeyim mi? Gundullu iyi adammış, gavur evlerini basarmış, bir şehit anasının halini öğrenmişti. Bir harar un, bir teneke kıyma, bir çömlek yağ, 5 kağıtta para yollamış. Ve bunların çeşit çeşitleri. Hele bir demirci Efe lafı çıktı ki duyanlar ne üzü billah diyorlardı. En kötüsü de filan çete ile falanın birleşip işi iyice azıttığını bildiren söylentilerdi. Bir de doğrudan doğruya devlete, padişaha, halifeye karşı ve Yunan'la harp etmek için kurulmuş çetelerden bahsediliyordu. Herkesin içini bir Allah bilir, kimsenin bunları övdüğü tuttuğu yoktu. Hatta düpedüz olur mu böyle şey deniyor, küçümseniyor veya kötüleniyordu. Ama bir yandan da mesela gönülsüzlerin Haydar Bey de aralarında imişlen, hani bizim doktor bey vardı ya işte o veya Çaylıların Mustafa da onlara katılmış duydun mu, çavuşmuş olen, Tosun gibiydi maşallah gibi laflar da ediliyordu. Beride ilerleyen Yunan ordusunun işitince insanın tüylerini diken diken eden mezalimine ve yerli Rumlarla bilhassa doğudaki Ermenilerin buna eşit gaddarlıklarına dair korkunç olaylar anlatılmaktaydı. Yakılıp yıkılan köyler, kasabalar, süngülenen gebe kadınlar, içindeki cemaatle beraber gaz dökülüp ateşe verilen camiler ve mescitler. Derken adı belli veya işitilmemiş eşkıyalar, kasabanın ileri gelenlerine haber salmaya başladılar. Ya 3 güne kadar 500'ü hazır edersin ya da kellen gider ve 500'ü hazır edemedikleri için dağa kaldırılanlardan söz açılıyordu. Kısacası Akşehir çeşit çeşit ve birbirine benzemez haber rüzgarlarıyla çalkalanıp duruyordu. Ümit vardı, ümitsizlik de vardı, ferahlamalar vardı, dehşetler ve korkular da vardı. Tahminler, yorumlar pek boldu. Fakat kanaat ve hüküm yoktu. Ne olacaktı, ne yapılabilirdi, ne yapmak lazımdı. Bunu kimse bilmiyor, hatta belki de bilmek istemiyordu. Bunları, bu olamayanları Akşehir İstanbullu Hoca'dan bekliyordu. İstanbullu Hoca cumadan sonra konuşacaktı. Hoca durumun ağırlığını duyuyor, kafasındakilerin mevcut bilgi ve inançların bu yükü karşılayıp karşılayamayacağında kararsızdı. Bu ilk defa başına geliyordu. Düşünmek lazımdı. Bunu biliyordu. Fakat yine ilk olarak düşünme yetersizliğini de sezmekteydi. Ortada yepyeni meseleler, yepyeni sorular vardı ve kendisi dünyaya belli bir açıdan bakmaya alışmış, böyle yetişmişti, böyleydi. İlk defa oflayıp pufladı, ilk defa elleri arkasında kenetlenmiş olarak evinin sofasını bir aşağı bir yukarı arşınlayıp durdu. Gece geç vakitlere kadar okuyordu. Durumla ilgili ayeti kerimeleri ve hadisi şerifleri tekrar tekrar gözden geçirdi, tefsirlere baktı. Emir ile sultan ile halkın karşılıklı hak, hukuk ve ödevlerinden bahseden her cümlenin üzerinde uzun uzun inceden inceye durdu. Ayrıca İstanbul'dan ve Konya'dan Vali Cemal Bey'den aldığı mektupları çıkardı, onları da aynı dikkatle okudu, notlar çıkardı. Bütün bunlardan sonra halkın arasında dolaşan söylentileri ve kendisine sorulan, önüne getirilen meseleleri düşündü. Gece yarısına doğru hoca, ertesi günü nasıl bir konuşma yapacağını artık biliyordu. İçi rahattı, doğruyu söyleyeceğine inanıyordu. Halkı ikna edeceğinden, rahatlatacağından emindi. Fakat yapacağı konuşmanın kendi hesabına hiç de yeni olmayacağını, yıllardan beri taşıdığı inanç ve bilgilerin yeni bir tekrarından ibaret kalacağını bilemiyor, tahmine bile yanaşamıyordu. Duyduğu heyecanın kuvveti onu tatmine yetiyordu. Nitekim konuşması bir heyecan fırtınası estirecek, üstelik inanç ve bilgileri halkın kafasına ve gönlüne yerleştirenlerle aynı olduğu için bu konuşma tarzının şaheser örneklerinden biri olacaktı. Hakikat. Hakikati kim biliyordu, kim bilebilirdi ki? Parçalanmış, hançerlenmiş, yorgun ve bitkin imparatorlukla, bugün için sadece iddialar, teşebbüsler, içgüdülerine dayanan direnişler ve her biri birbirine karşı Her biri birkaç yönlü mücadeleler vardı. Hakikati bu iddiaların, bu teşebbüslerin, bu direniş ve mücadelelerin şansı yaratacaktı. Öyle bir şans ki damarlarda dolaşan kandan, kafa, beden ve ruh yapılarından 72,5 milletin durumuna ve tarihe varıncaya kadar binbir maddi ve manevi tesirden her biri onu şöyle değil, böyle yapabilirdi. Ama bugün için insanlara, bu topraklarda yaşayan ve bu topluluğun kaderini paylaşan insanlara kabulü şart bir mecburiyet düşüyordu, karar vermek. Karar vermek şöyle değil, böyle olacak, çünkü böyle olması iyidir, lazımdır demek ve bu cümleye göre yaşamak, hayata ancak bu cümleyle katılmak. Hoca Cuma'dan sonra işte bu, herkesin şuurlu veya şuursuz olarak kaçındığı cümleyi söyleyecekti. Bu hükmün kolay kolay geri alınamaz mesuliyetini yüklenecek, ayrıca bir kasabanın aynı mesuliyetine de büyük çapta ortak olacaktı. Söyleyecekleri şimdiye kadar söylediklerinden hiç de farklı değildi. Fakat bu defa sonuç bambaşka olacak, kesin sonuç verecekti. Hoca bu ikinci ihtimali seziyor, daha doğrusu umuyordu. Aldandığı nokta sözlerinin yeni olacağını sanmasında idi. Hoca ne sanırsa sansın, hatta Akşehir'de ne sanırsa sansın, bu cuma başka bir cuma olacaktı. Nitekim perşembe günü herkes yarın diyor, yarını bekliyordu. Salih de Niko'ya, bizim hoca yarın konuşacakmış dedi, bakalım ne diyecek, gidip dinleyeceğim. Fakat gülüşü hiç de arsızca değildi, olsa olsa alışkanlıktan ibaretti. Ortalık kararmak, çarşıdan el ayak çekilmek üzereydi. Niko kendi deyişiyle şöyle bir uğramıştı. Donuk, belki de mütereddit bir hali vardı. Salih, otur bir kahve yapayım dedi. Fakat razı edemedi. Yok istemem, işim var. Ama gitmiyor, sallanıyordu. İşim var lafını da bastıra bastıra söylemişti. Salih üzerinde durmadı. Niko kahvenin eşiğindeydi. Düşünceli bir hali vardı. Orada da savsaklanıyordu. Nihayet, haydi dedi. Gidiyorum. Bu gece beraber olamayacağız. Yarın görüşürüz. Gitti. Salih de biraz sonra kepenkleri çekti. Ocağın altındaki küçük dolabı açtı. Buraya tezgah derdi. Bir rakı şişesi vardı. Meze olarak fıstık, biraz kavurma, peynir ve soğan vardı. İçmeye başladı. Her zamanki gibi niyeti bir çay bardağının 1/3'üydü. Fakat her zaman olduğu gibi ölçüyü kat kat geçti. İçindeki yalnızlığı, daha önemlisi o acayip korkuyu duyamaz hale gelmesi, bunun içinde sarhoş olması lazımdı. Mırıldana mırıldana içiyordu. Büyücek, kahvecinin masaya diktiği mumun oynak ve canlı hale getirdiği loşluğunda tam bir mağara adamı gibiydi. Ruhuyla da bedeniyle de öyle. Delik deşik yüzünde gölgeler oynaşıyor, ceketinin sağ kolu masanın üzerinde bomboş ve kıvrım kıvrım duruyordu. Zayıf fakat pençe salmaya hazır, daha doğrusu mahkum bir hayvandı sanki. Sanki daima saldırış bekliyor, daima saldırma zarureti ve mecburiyeti duyuyordu. Düşünemiyor, konuşarak anlamaya çalışıyordu. Eskiden bu kadar değildi, o da pekala ötekiler kadar düşünüp fikir yürütebilirdi. Son zamanlarda belki de düşündüklerini söylemeye böyle olmuştu. Kime söyleyecekti? Söylemek istese kim dinleyecekti? Hiç. Ah şu kolum olsaydı. Bir yudum daha içti. O zaman doktor beyle haydi haydi giderdim. Yutkundu. Ama o zaman gitmeyi aklıma bile getirmezdim belki de. Bu gülüş işte arsızcaydı, bir yılışmaydı. Eşkıya olmalı dinle yandığımın, en iyisi bu. Gönder lan 500'ü, yoksa sen bilin. Daha kuvvetle güldü. Ali emmi gelmişti aklına. Gönder bakalım şu sarı ineği. Ciddileşti. Ama kabahat Ali emmi de filan değil. İş İstanbullu hocada. Bakalım herif yarın ne cevher yumurtlayacak. Şart olsun gideceğim. İsterse dövsünler. Kim ne karışırmış hem? Cami değil mi bunun burası? Bir bağırmalıyım şöyle gücümün yettiği kadar, padişahım çok yaşa diye, ardından da bir gülsem, bir gülüversem. İçti, kalan kavurmayı sildi süpürdü, şapur şapur yedi, keyiflenmişti. Hocaya kızıyordu, haklı haksız diye değil, haklı mı haksız mı olduğunu anlamıyordu ki. Onu kızdıran şey hocanın şudur budur, şunun için bunun için demeden her şeye herkese saldırması. Padişah, halife, devleti Osmaniye dedin miydi de akan suları durdurup yine aynı şekilde övmesiydi. Aslını pek anlamıyordu ama hayatın akıp gittiğini, bu akışın bir şeyler götürüp bir şeyler getirdiğini ve gidenlerin daima iyi, daima lüzumlu, gelenlerin de hep kötü, zararlı, istenmeyen şeyler olduğunu sağlam biliyordu. Hoca söyleyecekse çetelerin, Kuvayi Milliye'nin, padişahın, halifenin bununla ilgisini veya bunun yaptığı yapacağı tesiri söylemeliydi. Pis, zındık, mendebur bir mahluk olup çıktığını herkesten önce kendi kabul etmiş, öylece de kalmıştı. Fakat yüreğinde bir sır gibi yatan bazı sevgi ve saygıları da vardı. Onlar olduğu gibi hatta daha da kuvvetlenmiş olarak duruyordu. Bunu da bir Allah bir de kendi bilirdi. Bunlara mesela dinine, imanına, memleket sevgisine layık olduğuna, bir aklı yatsa, aklı bunu kendisinden bir isteyenin bulunduğuna bir yatı verse, alimallah ortalığı dümdüz ederdi. Ama layık sayamıyordu ki kendini. Hem mesele o değildi. Hocanın söylediklerine amenna ve saddakna, İyi ya bu sözler bir kapı aralamadıktan sonra niye yarardı? Bağır bakalım padişahım çok yaşa diye, kimin karnı doyuyor, kimin ağrısı sızısı dinliyor, görelim. Doktor beylerden bir iş çıkacak mı ki? Rakıyı tazeledi. Ne çıkacakmış, laf. Gavur, kuduz köpek sürüsü gibi saldırır. Senin eskerin yok, esker bulsan topun yok, tüfeğin yok, ekmeğin yok. Gavur deyince hatırladı. Niko da bir tuhaflaştı bugünlerde. Ötekiler daha beter. Bir iş var bunda ya, Allah bilir. Ülen kardeş gibi büyüdüydük. Herkes birbiriyle alışveriş eder, selamlaşır, güler oynardı. Ne kahpe dinliymiş namussuzlar. Senin kolun koptu ya, onların da mayası çıktı ortaya. Ali Emmi'nin, koca devleti Osmaniye senden beter oldu deyişini hatırlamıştı. Gidip elini öpsem yüzüme tükürür mü ki? Bayağı hüzünlüydü fakat tez geçti. Vallahi yaşına başına bakmaz, bir söver bir de tekme yapıştırır kabama. Mum çıtırdamaya başlamıştı. Bitmek üzereydi. Kalan rakıyı bir dikişte bitirdi. Ağzına bir lokma peynirle bir soğan parçası attı ve toparlandı. Afdi'i nihta meni mırıldanıyordu. Bardağı yıkadı, şişeyi kalan yiyecek kırıntılarını kaldırdı, masayı sildi ve hafiften yalpalayarak sokağa çıktı. Hava ılık, gökyüzü yıldız doluydu. İplik Camii'nin ve Şadırvanlı Han'ın arkasındaki yoldan yoğurt pazarına çıktı. Niyet etmediği, düşünmediği halde Nikolar'ın meyhanesinin bu pazara açılan tek kanatlı bahçe kapısına doğru yürüdü. İtti, açılmadı. Hafifçe yüklendi. Bu sefer tek kanatlı kapı sürgüden kurtulmuştu. Eşikte durdu, bahçede kimse yok. Halbuki tam mevsimi. Baktı, salonun perdeleri sımsıkı kapalı. Allah Allah dedi. Şimdi artık merak sürüklüyordu ayaklarını. Penceredeki aralıklardan hiçbir şey görünmüyordu. İşitebildiği sesler de meyhanenin her zamanki sesleri değildi. Bir defa daha Allah Allah dedi. Bir iş var dedim ya bu gavur dinlilerde. Mutfağın bahçeye açılan kapısına gitti. Artık usul usul ve dikkat ederek yürüyordu. Kapı kapalıydı. İyice dinledi. Mutfakta çıt yok. Mandala dokundu, kapı hafiften gıcırdayarak aralandı ve bir ses atladı. Ya su? İrkildi fakat kendine değildi. İçeride biri bağırmıştı. Sonra sesler birbirine karıştı. Rumca konuşuyorlardı. Biri, tek tek konuşun dedi. Emreden biriydi bu. Salih kafasını şöyle bir zorladı ve sesin sahibini tanıdı. Papaz Lembu, söylenilenleri yarım yamalak anlayabiliyordu. Fakat içeride neler döndüğünü belli etmeye bu kadarı da yetti. Papaza İstanbul'dan ve Trabzon'dan mektuplar gelmişti. Rumların asırlardan beri kalplerinin derinliklerinde yatan bir ümit artık güneş gibi doğmak, Karadeniz'in cennet kıyılarında Pontus hükümeti kurulmak üzereydi. İngiliz haritalarında sınır çizilmişti bile. Trabzon metropolidi Hrisantos, Paris Sulh Konferansı'na mükemmel bir muhtıra göndermişti. Bunun etkisi pek olumluydu. Fakat işi yalnız muhterem Hrisantos gibi kimselerin gayretlerine terk etmemek, yalnız siyasi faaliyetlere bel bağlamamak gerekti. Nitekim bizzat muhterem Hrisantos dahi bunu böylece emrediyordu. Trabzon ve havalisinde teşkil ve teşvik ettiği çete hareketlerinin bütün Rumlar tarafından her şekilde desteklenmesini istiyordu. Bu fedakar ve kahraman ırktaşları yalnız bırakmamalıydı. Tanrı ve asil Rum cemaati adına her çeşit yardım için kolları sıvamanın zamanı gelmişti. Tarih Rum neslinin ikbalini vaat eden bir dönüm noktasındaydı. Bu noktada gafiller ve menfaat düşkünleri büyük bir cehennemlik hainler olarak cemaat ve kilise tarafından telin edilecekti. Bereket versin böyleleri çıkmıyor, Trabzon'a ve İstanbul'daki cemiyete para yardımı yağıyordu. Irktaşların uyanıklığı ve gayreti bu kadarla da bitmiyordu. Rum gençleri, yalnız gençleri değil, eli silah tutanların çoğu akın akın Pontus ruhunu gerçekleştirmek için Trabzon'a koşuyordu. Bu mukaddes yarışmada Akşehir Rumları utanılacak bir duruma düşmemeliydi. Papaz uzun konuşmasını, laf zamanı bitti, şimdi kendinizi göstereceğiniz gün geldi, derhal iş başına diye bitirdi. Meyhaneyi yeni bir heyecan dalgası sardı. Şimdi yine hepsi birden konuşuyordu. Bir avuç bir masaya pat pat diye vurdu. Sesler önce mırıltı halini aldı, sonra tamamen kesildi. Papaz, Kirye Vasili söz istiyor dedi. Tereddütlü, zorlama ve ürkek bir iki öksürükten sonra ancak işitilebilen bir ses kelimeleri bulmak için çabalaya çabalaya konuştu. Benim dinimize ve cemaatimize ne kadar bağlı olduğumu bilirsiniz muhterem peder. Siz de bilirsiniz, bilirsiniz değil mi? Cevap bekliyordu. Biliriz, biliriz mırıltıları arasında adam devam etti. Fakat ben, evet işte böyle, ben bu işi doğru bulmuyorum. Böyle işte. Papazın sesi gürlemekte acele etti. Hangi işi? Aynı soru hemen papazın arkasından 5-6 kişi tarafından da soruldu. En hızla çıkan ses Nikon'unki idi. Tiz, yırtıcı ve kızgın. Adam bir parça cesaretlenmiş olmalıydı. Öfkenin doğurduğu öfke. Yüksek perdeden ve kararlı cevap verdi. Bu Pontus işini. Papaz gürültü ve taşkınlığı kolayca bastırdıktan sonra deminkinin tamamen aksine yumuşak bir sesle sordu. Neden? Lütfen izah edin Kirye Vasili. Vasili artık kendini bulmuştu. Çünkü bu doğru değildir. Biz Osmanlıyız. Bir gürültü, bir patırtı. Papaz güç bastırdı bu defa. Susunuz, susunuz lütfen. Oturunuz. Niko, siz de oturunuz Defter ve Eftim. Oturunuz diyorum size. Dinleyiniz, dinleyiniz ki bir gafili, bir yanılmışı kurtarmanın imkanını kaybetmiş olmayalım. Konuşunuz Vasilaki. Yanıldığımı sanmıyorum muhterem peder. Evet, biz Osmanlıyız. Babalarımız ve dedelerimiz asırlardan beri bu toprakta. Türklerle birlikte onların haklarına sahip olarak yaşadı. Bir zulüm, bir hakaret görmedik. Aldık verdik, hak hukuk geçti aramızda. Devlet galip gelince bir kötülük görmedik. Üstelik makamlar, ünvanlar aldık. Fakat yenilince biz kötülüğe kalkıştık. Ne için? Yakışır mı bu? İşte işitiyoruz. Bizim dediğimiz Atina ordusu girdiği yerde bize köpek gibi bakıyormuş. Halbuki siz bayram yaptınız geliyorlar diye. Bu defa papaz kesti. Fakat dikkat ediniz Kirye Vasili, Pontus ile Atina'nın alakası yoktur. Olsun, ben böyle düşünüyorum. Nikon'un sesi daha tiz, daha yırtıcı ve daha kızgın bir ıslık gibi öttü. Böyle düşünen defolsun buradan. Bir patırtı işitildi. Papaz acele acele, bırakınız onu Niko. Size diyorum bırakınız. Bir sessizlik oldu. Niko soluyan bir sesle, fakat muhterem peder, bu alçağı gebertmek lazım. Şimdi gider her şeyi anlatır dedi. Papaz alaycı bir sesle, hayır dedi. Vasilaki aptal değildir. Bugün kimin kuvvetli olduğunu, kimden tehlike geleceğini iyi bilir.